Spor daima. Spor daima.
Dopinge, sarı mayoya ve kansere çevrilen pedal. Lance Armstrong. Ne zaman ki bir sohbette bisiklet lafı geçer, işte o anda aklıma hep aynı şeyler gelir. Mesela babamdan bana bisiklet almasını istediğimde verdiği o meşhur cevap. Ne istersen iste alırım ama bana sakın bisiklet deme. Araba falan da çarpar da neme lazım. Ya o mahallenin toprak futbol sahasında 50 kuruşa ve sadece bir turluğuna kiraladığımız kırık dökük bisikletler. Çocuklukta asla bisiklet sahibi olamayacağımı anladığım günlerde siyah beyaz TRT ekranında karşıma çıkan ve buğulu gözlerle izlediğim o şahane film, Bisiklet Hırsızları. En yakın arkadaşım Atilla'nın frenlerinin tuttuğuna asla şahit olmadığım ikinci el turuncu ve sözüm ona İtalyan yarış bisikleti. Ve yine Atilla'yla hakkında yıllarca konuştuğumuz ama asla ortak bir noktaya varamadığımız ünlü Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong. Bisiklete binmeye bayılırdım ama teknik konular Atilla'nın işiydi. Bisikletle ilgili her ayrıntıyı hiç üşenmeden ve büyük bir ciddiyetle anlatırdı Atilla. Gidon dediğin mutlaka eğimli olmalı. Unutma, disk fren gibisi yoktur. Sele deyip geçme, mutlaka sert ve deri olmalı. Ha, bir de bisiklete binen adam ya akort yapmayı bilecek ya da o bisiklete hiç binmeyecek kardeşim. Atilla bu bilgileri bir filozof edasıyla anlatır, ben ise vücut dilinin tuhaflığına gülmemek için kendimi zor tutardım. Fakat güldüğümü fark etmişse çok kızar ve ''Sen futbolcu Zico'yu anlatırken ne hale geliyorsun, haberin var mı?'' diyerek güya benden öç alırdı. Birlikte çok uzun süre bisiklete binmiş, hatta bu konuyu abartmıştık. Bazen Ankara'dan Kızılcahamam'a gitmek gibi bisikletle tuhaf planlarımız olurdu. Ama mesafeleri bir daha düşündüğümüzde kendimize gelirdik. Bu arada spor haberlerini de hiç kaçırmazdık. Zaten bisiklet tutkumuz tam da Lance Armstrong efsanesinin konuşulmaya başladığı günlere denk gelmişti. Fransa bisiklet turunu defalarca kazanan bu meşhur bisikletçinin doping yaptığını öğrenmek bizde de büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu konuyu aramızda ciddi ciddi tartıştık. Atilla, şu adamın yaptığına bakar mısın kardeşim? Olacak iş değil. Böyle bir şey sportmenliğe sığar mı? Bu durum 6 yıl boyunca resmen insanlarla dalga geçmek demek, demişti. Sıra bana geldiğinde, yahu adam bunları yapmış tamam da neden hiç kimse fark etmemiş? Üstelik onca sıkıntıyı geride bırakmıştı. Hatta kanser vakfı konusunda yaptıklarından sonra bu durum hakikaten anlaşılır gibi değil. Neyse, hiç olmazsa bu projesiyle insanlığa katkıda bulunmuş diyelim. Nereden bakarsan bak, önemli bir şey bence. Atilla, önemli falan değil kardeşim. Yaptıkları sporun doğasına aykırı. Üstelik yardım etmek için şampiyon olmaya gerek yok. Bilirsin, bisiklet konusunda hassasım ben. Aynı şeyi futbol için düşünsene. Haklısın dedim. Sözün bittiği yerdeyiz. Atilla hızını alamamış devam ediyordu. Bak ben bile 30 küsur yaşımda hiç üşenmeden gittim. Kendime şu turuncu bisikleti aldım. Bisiklet demek özgürlük demek. İçinde yaşayan çocuğun yetişkinliğinde ortaya çıkmasına vesile olmak demek. Çevrilen her pedal mutluluk demek. Hem hani bisiklet senin yarım kalan tutkundu? Sen ki çocukluğundan kalan aynı tutkunun acısını 30 yıl sonra şu gariban turuncu bisiklet sayesinde çıkarabildin. Diyeceğim uyan artık. Bu adam bisiklet dünyasını alt üst etti. Bunu yapmaya hakkı yoktu. Hem biz ne derdik küçükken? Bir tur, bir turdur. haksız mıyım? Lance Armstrong yıllar sonra kendi hakkında yapılan doping iddialarının tümünü kabul etti sevgili dinleyiciler. Kazandığı madalyaların hepsi tek tek elinden alındı ve ömür boyu bisiklet sporundan men edildi. Neticede haklı çıkan Attila oldu. Ben ise kanser tedavisi gören insanlara yardım edilmesinin hala çok değerli olduğunu düşünüyordum. Fransa bisiklet turunu kazanmak hak edildiği zaman güzeldi, bunu biliyordum. Ancak olaylar spor tarihinin en karmaşık ve en profesyonel doping programının uygulandığını da gösteriyordu. Armstrong bu işe kafa yormuştu ve ne yazık ki artık yapacak bir şey yoktu. Zaten Lance Armstrong konuyla ilgili son cümlesiyle her şeyi özetlemişti. Bana göre dopingli olmayan birinin ard arda bisiklet sporunda 7 kez şampiyon olup sarı mayoyu kazanması zaten imkansızdır. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu ana kumandada, sesimizi ülkemize ve dünyanın dört bir yanına aktaran Sefa Aktan. Tam sağımda az önce sizinle canlı yayında paylaştığım metni de yazan programımızın daimi konuğu spor danışmanı Özkan Pekesen. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sözün başında sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok uzun bir metin yazmışsın.
Evet, bu sefer öyle oldu.
Kıyamamışsın değil mi?
Biraz öyle oldu. Şimdi futbolun haricinde hakikaten çok üzerinde durduğumuz bir şeydi ve çok geç olmasına rağmen işte metinde de geçen arkadaşımla birlikte ciddi bir bisiklet serüvenimiz oldu. Yani çok büyük bir güzelliği çocukluktan içimizde kalan böyle bir şeyle, ukdeyle. Dolayısıyla yeniden değerlendirmek, bir iki senemizi hatta dediğim gibi abartarak çok gülerek, çok eğlenerek geçirmiştik. Hakikaten bisiklet sürmek çok çok keyifli bir şey ama bir aynı oranda da tabii ki çok zor.
Böyle profesyonel
bu zaten yani. Bambaşka bir hikaye. Bizimkisi şeydi işte, yani bir heves diyelim. Evet. Ama gerçekten bisiklet sürerken insan kendini o kadar mutlu hissediyor ki, yani herkese öneririm mutlaka. Mesela bir ormanlık bir arazide, uzun bir yolda falan. Tabii tehlikeli olmayan diye hemen onu da belirteyim. Yani o zevki bir insanın tatması gerçekten çok çok farklı bir duygu yani. Onu söylemek istedim. Zaten burada bahsettiğim bisiklet çok başka bir şey. Korkunç, zor, neredeyse bir işkence.
O detaylara gireceğiz, bir hocaya merhaba diyelim.
Elbette.
Ahmet hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. İşte Özkan'ın yazdığı uzun metni ben de soluksuzca okudum, az hata yaparak. Ama Lance Armstrong hakikaten başka bir karakter bisiklet sporunda. Dopingi var, sarı mayosu var, başına gelen hastalık var, kanser hastalığı var, onu yenmesi var. Yazdığı kitap var, oradan Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap bu. Birinin çevrildiğini 2000'li yılların başında hatırlıyorum, okumuştum ben de. Dolayısıyla tam bir böyle spor ikonu gibi bir karakter. Sen neresinden tanımlamaya başlamak istersin hocam?
Ya önce herhalde Özkan Bey'in bıraktığı yerden başlayayım. Bisiklet hakikaten çok farklı bir alet. Yani çocuklukta öğrenmeye başladığınız andan itibaren sizi bambaşka bir dünyaya sürükleyen bir alet. O yüzden bisiklet hakikaten çok farklı. Yani bisiklet sürmek çok müthiş bir keyif. Şöyle söyleyeyim size, ben daha önce işte İzmir Kent Radyo'da program yaparken
İzmir Kent Radyo dediğin TRT Kent Radyo değil mi hocam?
TRT İzmir Kent Radyo'da program yaparken orada İzmir'de bu anlamda çok ilginç bir kent, onu da belirteyim. Yani İzmir bisiklet sporunun aslında ilk başladığı kent diyebilirim çünkü İzmir'de 1890'ların sonunda Alsancak'la Bornova arasında bir bisiklet yolu inşa ediliyor. Yani bizzat o dönemde yaşayan...
Hocam bilmeyenler için soruyorum. Alsancak ve Bornova arası kaç kilometre? Yani o
çok fazla bir mesafe yok. Yani birkaç kilometrelik bir mesafe. Ama Yani şöyle düşünürseniz 1890'ların başında bunun gerçekleşmiş olması çok büyük bir iş. Ve bunu yapanlar devlet eliyle falan yapılmıyor. Bizzat özel girişim eliyle yapılıyor. Yani insanlar kendileri parayı veriyorlar, o yolu yapıyorlar ve o yolu kendileri kullanıyorlar. Bisikletle gidip gelme yolu. Bu açıdan çok enteresan bir durum. Ben de o yüzden İzmir'de son yıllarda Türkiye'de de yeniden biliyorsunuz bisiklet gözde oldu ve İzmir bu açıdan çok enteresan bir kentti. O programda bir iki defa bu işle uğraşan, bu işi geniş kitlelere yaymaya çalışan kadınları ağırlamıştım. Yani çok enteresan bir durumdu bu. Yani çünkü hani erkeklerin bisiklet sürmesi başka bir şey ama kadınlar bisiklet sürdüğünde ve bunu yaygınlaştırmaya başladı tabii çok daha ilginç bir yere karşılık geliyor. Şimdi üçümüz de muhtemelen bisiklet sürmeyi biliyoruz ama kadınlara geldiğimizde mesela benim eşim bilmiyor. Bu açıdan bir de bisiklet sürmeyi de öğretiyorlardı. O yüzden çok bisiklet farklı bir spor dolu. Şimdi Armstrong'a geldiğinde ise ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Armstrong'la beraber aslında bir taraftan bisiklet sporu, Fransa turu, bisiklet turu ki dünyadaki en önemli tur, en önemli organizasyon. Armstrong'la beraber bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine topladığı ve medyanın radarlarını çevirdiği bir organizasyon haline dönüştü. Çünkü üst üste 7 kez burayı kazanan bir sporcu var. Ama ilerleyen aşamada o sarı mayoyu bu kazanan sporcunun aynı zamanda doping yaptığı tespit edilince işler bambaşka bir şekilde bölündü. Ve haklısınız, birazdan konuşuruz. İşin içerisinde işte kanser var, kanserle mücadele var, başka şeyler var ama ne yazık ki doğal olmayan bir yol var. Doping var.
Evet.
Dopingin girdiği her yerde sporun ruhuna getirilen büyük yaralar var ki zaten Armstrong bunu konuşacağımız gündeme gelince ben de baktım tekrar. Şöyle bir cümle kullanıyor. Doping kullandığı tespit edildikten sonra diyor ki son derece kusurluyum ve bunun bedelini ödüyorum ve bence sorun değil, bunu hak ediyorum.
Yani bir nevi nedamet getiriyor diyorsun. Kendi
bir nevi getiriyor ama orada da bir takım karışıklıklar var. Onu da belki birazdan konuşuruz. Yani önce kabul etmiyor. Ondan sonra evet yaptığını söylüyor. Sonra geri adım atıyor ve orada da tabii şöyle bir işler var. Yani işin içerisinde beraber yarıştığı, aynı ekibe mensup olduğu arkadaşlarıyla olan ilişkileri, onların açıklamaları falan böyle çok enteresan filmlere konu oluyor zaten bu durum, biliyorsunuz. Evet.
Ben okuduğum kitaptan hatırladığım kadarıyla çok sağlıklı arkadaşlık ilişkileri falan kurabilmiş bir karakter değil diye hatırlıyorum.
Değil, evet.
Yani evet. Bu hırsları, ihtirasları ilişkilerine de yansımış bir karakter diye hatırlıyorum. Hocam bir soluklan, Özkan detaylı notlar çıkarmış, o aktarsın. Sen de gerek gördüğün yerde dahil ol.
Şimdi öncelikle Armstrong'u anlatırken bir bisiklet dehası olduğu kesin. Ama sorunlu da bir kişilikten bahsediyoruz burada. Çünkü temelinde kendisine işte bu teşhis kondu. Narsist bir adam. Yani gerçeği söylemek gerekiyor. Zaten bütün dünya bunu kabullendi. Bir kişiyle konuşurken son derece rahat. Yalan söyleyebiliyor. Hiçbir şekilde yani mimiklerine falan yansımıyor. Ki hocamın da biraz önce belirttiği gibi bir dönem doping yapmadığını söylüyor ve kendisini 2009 yılında mesela gayet temize çıkarabiliyor. Ama daha sonra farklı olaylar yaşandıktan sonra işte takım arkadaşları vesairesi bu durum ortaya çıktığı zaman da bir televizyon programına çıkıp yine aynı rahatlıkta bütün her şeyi anlatabiliyor. Şimdi burada bir tezatlık var.
Yani önce inkarı bu kadar rahat anlatıyor diyorsun, sonra kabullenmeyi.
Burada bir tezatlık var. İşte kökenine inildiği zaman aile ilişkilerine kadar gidilmiş. Yani yapılan belgesellerde, filmlerde ben oturup seyrettim hepsini. Bir annesi var mesela, kendisinin bütün kariyerini etkileyen bir doktor var. Adını not almıştım, hemen söyleyeyim. Michael Ferrari isminde bir doktor var. Bu tamamen doping işleriyle uğraşıyor. Dopinge karışmasının temel sebebi de şu. Armstrong bisiklete hakim olma, yolu iyi kullanma anlamında falan bir deha ama fiziksel gücü tam manasıyla yeterli değil. Ve Ferrari'nin bu tür işlerle uğraştığını görünce doktor Ferrari de yardım istiyor. Bir şekilde o da kendisini bir noktaya getirebileceğini ve ciddi anlamda yani oturup bir dopingin nasıl bir profesyonelce yapılacağı konusunda oturup
yani Ferrari de suç ortağı diye
elbette. Net olarak ve şey var, bir kişiliği var ki kesinlikle her şeyden, her ortamda galip gelmeye çalışıyor. Mesela bir gazeteciyle, bizdeki tabiriyle langırt olan masa şeyi var ya, futbolu. Evet. Onu oynuyor, oynadığı gazeteci sakallı. Kendisi tabii şey, yani sakallarını kesmiş falan, diyor ki ben seninle bunu oynarım. Ama seni yenersem sakalını keseceksin. Bakın kişiliğe bakın.
Yani her şey bir iddia konusu, öyle mi?
Aynen, devamında böyle bir şey söyleyince gazeteci onu oynadıkları o masa futbolunda konuşmalarıyla konsantrasyonunu bozmaya çalışıyor. Çalıştığı andan itibaren Armstrong bunu fark ediyor. Bu sefer o onu lafa tutuyor. Adam bir anda daldan golü atıyor, diyor ki maç bitti, ben kazandım, lütfen sakalını kes. Gazeteci karşılık veriyor, diyor ki yahu bu aramızdaki bir espriydi. Hayır diyor, adamın sonuna kadar devam ediyor bu adam, yani peşini bırakmıyor. Adam tıraş olduktan sonra teşekkür ediyor. Bakın bu detayı bu yüzden anlattım. Bisiklete de tamamen böyle bakıyor ve her yol mübah onun için. Bir şekilde galip gelebilme adına her şeyi yapmış. Ve çok ilginç bir anekdot var. Bakın ne kadar önemli. Bu Tonya Harding konusunda da bunu işlemiştik. Bu dopingle uğraşan doktor bana diyor ilk olarak bütün bu çalışmalara başlamadan önce bir şey söylemeni istiyorum. Buyurun diyor, en sevdiğin şey nedir? Şöyle bir cevap bekliyor büyük bir ihtimalle. Yani başarılı olmak, bisiklet durumunu kazanma falan. Hayır. Cevap ne biliyor musunuz? En sevdiğim şey benim annemdir diyor. Çünkü bütün bu yarışmaları kazanması için bu altyapıyı, bu psikolojiyi, bu narsist yapıyı tamamen oradan aldığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten sorunlu bir kişilik var. Ama bisiklet sürerken bir deha ve dolayısıyla bisiklet sürdüğü 20 yıl boyunca bütün bu işlerin içinde olduğu için o 20 yıllık dönemi de bisiklet dünyasının ciddi anlamda kirli olduğunu söyleniyor dünya basınında.
Bu yalnızca görünen hani bu.
Tabii ve o kadar çok kişi yapıyor ki ve zaten maceranın sonuna doğru artık bu işler biterken arkadaşlar artık onu lanse etmeye başlıyorlar ve bazı insanlar kendilerini suçlu hissettiği için diyorlar ki biz böyle böyle şeyler kazandık ama belli bir noktadan sonra bunu açıklamak durumundayız. Tabii zincirleme bir reaksiyon olarak o da gidiyor. Fakat komik olan ya da tuhaf olan ya da ismini koyamıyoruz. Kendisine sorulduğu zaman işte bir Amerikan televizyonunda Oprah Winfrey diye bir çok önemli, evet, bir talk show şeyi var, kişiliği var. İşte kendisine diyor ki şimdi sana bazı sorular soracağım. Bana evet ya da hayır diyeceksin. Yani uzun uzun muhabbet etmeyeceğiz. Bisiklet performansını arttırmak için yasaklı madde kullandın mı? Cevap evet. Performansını arttırmak için kan dopingi veya kan nakli yaptırdın mı? Evet. Testosteron, kortizon ya da büyüme hormonu gibi yasaklı maddeler kullandın mı? Evet. 7 kez şampiyon oldun. Bunların hepsinde doping yaptın mı? Evet. Şimdi
yıllarca inkar ediyor. Sonra bütün cevaplar evet.
Ve çok enteresandır. Bu benim kafama tamamen böyle nakş oldu. Yani unutabileceğim bir şey değil. Şöyle bitiyor bu ikili konuşma. Diyalog. Evet. Diyor ki seni dinledim. Çok destansı bir hikaye bu diyor. İnanılmaz diyor. Cevabı şu Armstrong'un. Diyor ki evet 7 kez şampiyon oldum. İşte para, pul, şöhret adı neyse her türlü şeye sahip oldum. Çok mutlu bir evliliğim oldu. 2 tane dünya şirini çocuğum var. Ve ben bütün dünyada tanınan müthiş bir sporcuyum. Ama evet ama bunların hepsi sahte diyor. Ve kişiler diyor belli oranda dürüst olmazlarsa hayatlarında yaşadıkları şeyin diyor hiçbir zaman işlerini sindiremeyecekler. Dolayısıyla diyor bütün bunları ben yaptım ama bunun işi tamamen boş.
Yani kağıttan kuleler yapmamak. Yani,
evet.
Hocam şimdi böyle bir hayat hikayesiyle karşılaşınca hastalığında da bir abartı var mı diye insanın aklına geliyor.
Evet.
Sen ne dersin bu konuyla ilgili?
Yani şimdi Özkan Bey'in bıraktığı yerde dikkat çekici olan birkaç husus var. Önce onunla başlayayım. Buradan da sorunuza geleyim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir sefer çok zeki. Onun peşinden gidiyor ve aslında önce bisikletle başlamıyor. Triatlonla başlıyor. Ve orada triatik sporcu olarak başlıyor ama fakat şunun farkında. Yani o zaman o dönemde triatlon henüz olimpik bir spor dalı değil. O yüzden bisiklete doğru kayıyor. Ve orada da tabii 3 farklı alan var ve o 3 farklı alanda çok daha fazla güç istiyor. Bununla da olmayacağını da fark edip kendini hemen daha farklı bir alana doğru kanalize ediyor. Bu çok ilginç bir husus. İkincisi vermiş olduğu bilgi de Özkan Bey'in orası da önemli. Yani o doping uygulamasını gerçekleştirecek olan kişiyle kurmuş olduğu bağlantı ve ondan sonrası önemli ama bakın dopingle ilgili de şöyle bir ifadesi var. Bu da bence çok dikkat çekici. Bir şeyi saklamaya çalışıyorsan bundan 10 yıl boyunca paçayı sıyıramazsın. Kimse o kadar zeki değil. Yani eninde sonunda bu bir şekilde ortaya çıkar. Hı-hı. Yani ve Armstrong'un hikayesinde de bu eninde sonunda ortaya çıkıyor. Yani kendisi de önce bunu itiraf etmiyor ama daha sonra işte katıldığı o programda bunu birebir tek tek söylemeye başlıyor ve ondan sonra zaten çorap söküyor gibi geliyor.
Ki bilmiyorum ama, ben yanlış mı hatırlıyorum, bir dönem hani medyada sürekli Armstrong'un bu dopingiyle ilgili haberler önümüze düşerdi bizim, değil mi?
Kesinlikle haklısınız. Bir dönem çok yaygındı ve orada da o da gündeme geldi. Yani sizin sorduğunuz soru da gündeme geldi. Acaba almış olduğu ilaçların etkisi oldu mu olmadı mı, onlar da gündeme geldi. Hı-hı. Ve insanlar tabii şunu düşündüler. Acaba gerçek miydi yani bu söz konusu kanser bu kadar ciddi miydi diye bu da konuşuldu. Ama şunu biliyoruz, yani kanser hastalığı gerçek. Yani %40 yaşama ihtimali olacak kadar bir ihtimal verildiği de gerçek.
Sert bir hastalık türüydü, evet. Testis kanseriydi diye gerçek. Hatırlıyorum değil mi?
Ama şuna da yol açtı, onu da unutmayalım. Yani özellikle kanser meselesi ortaya çıktıktan sonra yani 6. 7. şampiyonluk gündeme geldiğinde insanlar tabii daha da fazla onun şampiyon olmasını da arzuladılar. Bir de işin o tarafı da ortaya çıktı. Yani tabii. Bir anlamda hani klasik mağdurun yanında olma meselesi gündeme geldi. İnsanlar ve tabii ki bu medyanın çok hoşuna giden bir hikaye oldu. Düşünsenize kanser geçirmiş %40 ihtimali olan bir adam tekrar spora başlıyor ve buradan sonra işte 6. 7. şampiyonluğa koşuyor.
Tekrar zirveye çıkıyor. Tabii bu tam bir yani bir star hikayesi oluyor. Tabii.
Bu tabii hem star hikayesi hem de müthiş bir rating, tiraj getiren bir hikaye. Tabii. O yüzden çok gündemdeydi. Haklısınız. Bir dönem Türkiye'de de biz sürekli olarak Armstrong'la ilgili hikayeleri gazetelerden, televizyonlardan takip ediyorduk. Böyle bir etkisi vardı. Çünkü daha evvel de konuşmuş olduğumuz gibi yani böylesi sporcular popüler kültürün ürünü haline gelirler ve popüler kültür ürünü olarak da bizim önümüzden hiç gitmezler.
Evet, çok doğru. Sen devam et.
Şöyle söyleyeyim, şimdi 92'de bisiklete başlaması, 96'ya kadar vasat bir çizgisi var. Ama aynı yıl kansere yakalanması var dediği gibi hocamın. 98'de kanseri yenmesi var ve 99'dan...
Sanıyorum 70'ler başı doğumlu mu?
Evet, 1970 doğumlu. Hı. 99'dan itibaren Fransa bisiklet turunu kazanması ve bunu 7 sene sürdürmesi. Devamında bu Livestrong, yani o kanser vakfını kurması, artık onu tam bir idole dönüştürüyor. Yani kusursuz bir isim gibi algılanıyor dünyada. Evet, fakat işler tersine döndüğü zaman bu tartışma biraz da ondan çıkıyor. Yani dünyadaki işler ikiye bölünmüş halde geliyorlar. Tıpkı benim Atilla ile olan, Metin'le olan konuşmalarım gibi. Birileri diyor ki bütün bunları yaptı ama bunu da yaptı. Bir başka şeyde işte neredeyse bizim konuşmamızın aynısı tekrar etmiş dünyada. Yani diyorlar ki bu sportmenine aykırı. Fakat bakın adam nasıl bir yerde şampiyonluklar kazanıyor. Mesela birkaç not vereyim Fransa bisiklet turuyla ilgili. 12 milyon insan tarafından yerinde izlenen bir şey.
Tabii.
Devamında 180 tane yarışmacı var. 20 ayrı etaptan oluşuyor. Evet. Bakın bu kazandığınız şey. Ve sadece tek bir sarmaya var ki hani bunu kazanana kadar sadece tek bir etabı kazanmak bile bir bisikletçinin kişisel kariyerinde Fransa turunda inanılmaz bir şey. Bütün bunların hepsini 7 sene üst üste yapınca biraz da soru işaretleri buradan geliyor. Yani nereye kadar gidecek bu olay? Ve bu kadar da güzel şeyler, işte bir de kitap yazıyor adı Le Boss, 2000 yılında. İşte hem başarılarını hem kanseri nasıl yendiğini falan. Ortada neredeyse dokunulmaz bir adam var. O kadar pozitif şeyler yapmış ki. Bir de bu taraftan bakıyorsunuz, işte kendisine konulan o narsistik kişiliği teşhisi, yani psikolojik sorunları olduğu. Yani bütün bunları hiçe sayan bir hareketi yaparken de, yani evet bunları yaptım derken de o koskoca mirası birden al aşağı ederken, insanlarla konuşurken gösterdiği rahatlık. Mesela Oprah Winfrey'in yanında bu kadar çok ilaca ya da şeye, dopinge maruz kalmış bir adam değil de pırıl pırıl bir adam var. Çok enteresan bir durum. Ben o şeyi...
O kadar hastalığı aşmışla bir
çok
adam.
Çok enteresan bir şey. Dolayısıyla çok değişik bir spor kariyeri. Yani bu dünyadaki bir spor skandallarından ilk üç arasında ve halen ne dediği, yani ne yapmaya çalıştığı da anlaşılmıyor. Mesela yine kendi hayatını anlatan bir film var. Filmin ismi şey, The Program. Program derken yani bu doping programının ne kadar profesyonelce yönetti diye.
Sen ona metinde de vurgu yapmışsın.
Anlatılmış. Mesela film şöyle bitiyor. Çok ilginç, çok çarpıcı yapmışlar. İşte Leonard Cohen vardır. Çok ünlü bir şarkıcıdır. Evet. Onun Everybody Knows diye bir şarkısı var. Herkes her şeyin farkında gibi bir cümledir. İşte diyor ki şarkının sözlerine dikkat edince hemen onu araştırdım. Neden filmin sonunda bu kullanılmış diyor. Dostum bütün zarlar hileliydi. Ve herkes
yani bunu, bu dopingin ortadaydı.
Herkes biliyor ve bunu herkes fark etti.
Aslında bir spor medyası da Armstrong'un gün gün bu başarılarında bir
oraya bir atıfta bulunulmuş zaten.
Belgeselde evet. Öyle tanımlanıyor diyorsun. Bugün ne yapıyor Armstrong?
Bugün ABD'de yaşıyor ve çok da şey normal bir hayat olduğu söyleniyor. Yani şey çok mütevazi bir radyo programı yaptığı söyleniyor. Hı-hı. Ve yani şeye biniyormuş şimdi de mesela.
Aile ve çocuklar onları
tabii hiçbir sorun yok gibi neredeyse. Halen dediğim gibi anlaşılmakta çok zorlanılan bir adam. Ve şimdi o bizim bildiğimiz işte kalın tekerlekli bisikletlerle ormanda falan bisikletler sürüyor. Çok ilginç. Ama yine film şöyle bitiyor işte. Bütün bunların sahte olduğunu söylemişti ya. Şeyde çok yüksek bir kayalığa çıkıyor. Ve aşağısı deniz. Birdenbire işte kendi kendine bakarken kendini boşluğa bırakıyor. Biraz da şunu vermeye çalışmışlar. Bütün bunlar oldu ama kişi olarak bütün bunları yaptı ama bir boşluk söz konusu. Hmm. O boşlukta o sahtelikten kaynaklı.
Birçok metafor kullanmışlar evet. Şimdi. Hocam toparlamak istersen son 3-4 dakikadayız. Neleri öne çıkararak toparlarsın?
Valla bu hikayede benim dikkatimi çeken şey şu. Aslında tamam bir tarafta sporun karanlık yüzü var, doping var. Fakat Armstrong'un bir taraftan da Fransa açığı ve sarı mayoyu abartılı bir şekilde insanların gözünün içerisine sokması var. Yani burada devreye işte medya bağlantısı girmeye başlıyor ve burada elde edilen başarılar insanların daha fazla ilgisini çekmeye başlıyor ve tabii ki sağlık faktörü de var.
Yani reklamın iyisi kötüsü olmaza mı geldik?
Biraz da işin bu tarafı var. Yani aslında Armstrong karakteri yani şimdi şöyle düşünelim. Üzerinden bu kadar zaman geçti. Fransa açık bu kadar eskisi gibi konuşuluyor mu? Hayır konuşulmuyor. Ama Armstrong'la beraber yani o 7 defa üst üste kazanmasıyla beraber müthiş gündemdeydi. Yani şimdi şöyle bir bağlantı kurayım. Şimdi yarın bir gün bırakacaklar. Messi ve Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra işte Ballon d'Or hikayesi ya da benzeri hikayeler bu kadar çok gündeme gelecek mi? Muhtemelen gelmeyecek. Çünkü bu karakterler çok belirleyici ve medyanın çok ilgisini çeken ve kitlelerin dikkatini üzerine toplayan karakterler. Armstrong da bunu başardı. Ha tabii burada kötü olan husus şurası. Yani Armstrong'un bütün bunları en sonunda kabul etmesi ve orada Özkan Bey'in söylediği çok doğru. Yani belki Özkan belki Armstrong o narsist kişiliğinden biraz sıyrılıp farklı hareket etmiş olsa ve arkadaşlarıyla bağlantıyı gerçekleştirmiş olsa durum belki hiç ortaya da çıkmayabilir. Çünkü çok sorun ortaya çıkıyor. Yani başkalarının ifadeleriyle bu iş deşilmeye ve ortaya çıkmaya başlıyor. Ama eninde sonunda biliyorsunuz doping kullanıldığında bunun tespit edilebilmesi ve bununla ilgili kararların alınabilmesi söz konusu ve burada da bu gerçekleşiyor.
Ve orada da bir tabii, zaman aşımı diye bir şey yok yani.
Yok zaman aşımı diye bir şey söz konusu değil ve ardından Armstrong'un bütün o kazandığı birincilikler kupalar ellerinden alınıyor ve tamamen ortada kalıyor. Fakat geriye ne kalıyor dersiniz? Geriye bir taraftan bir dönemi domine etmiş, bir dönemi müthiş şekilde etkilemiş olan bir adam kalıyor. Bu çok enteresan bir durum.
Ki o kaldığı için işte biz de bugün burada bu programı yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Katkıların için. Sağ ol, selamlar, sevgiler. Sağ ol. Son bir cümleyi alayım, kapatalım.
Hemen şöyle söyleyeyim. Başarısının arkasında şu var. APO adında bir şey var. Kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan bir hormon. Kendisine enjekte edildiği için hiçbir şekilde yorulmuyor. Dolayısıyla da bütün yarışları kazanıyor.
Ama işte bu da dopinge sebebi.
Tabii ki ve son olarak bir şey söylüyor diyor ki bir hata yaptıysam o da yakalanmaktı diyor. Şimdi
yani hala aslında
ama şu dediğim gibi bugün biz biraz da şunun için konuştuk. Bisiklete hakimiyeti kimsede yok. İnanılmaz bir yetenek. O yüzden bir de kanser vakfıyla gerçek anlamda milyonlarca insana ulaştığı için bu enteresan kişiliği konuşalım istedik. Evet,
çok çok da güzel oldu. Teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima programından seslendik sizlere. Lance Armstrong'u konuştuk. İşte 30 dakika boyunca 30 dakikaya sığan satır başlarını öne çıkardık. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Ak'tan, programımızın daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen, telefon attığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle halasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.